Ayrım 31. Güneş baba çok kızmış, ateşini, ısısını, masallardaki yedi başlı ejderhanın ağzından çıkan alevlerden daha hızlı, daha harlı göndermeye başlamıştı yeryüzüne. Topraklar çatlamış, otlar kurumuş, sular çekilmiş derin dağ altlarına, taşlara, kayalara el vurulmaz olmuş, ortalık cayır cayır yanıyordu. Kızgın güneş baba, çaresiz toprak ananın yalvarıp yakarmalarına kulak asmıyordu. O yaz ürün olmadı, beslenemeyen koyunlar, keçiler, büyük baş hayvanlar üçer beşer ölmeye başladı. Bebelerin birçoğu açlıktan, hastalıktan ayakta duramaz oldu. Bir kısmı öldü, kışa hazırlıksız girildi. İşte ulaşım zorluğu da eklenince bir yerlere gidip gelmek de zorlaştı. O sene Anadolu halkının kıtlıkla savaş ettiği korkunç bir yıl oldu. Bu insanlar İstiklal Savaşı'nın en zor günlerinde dahi böyle zorluk çekmemişlerdi. Şıhbarak köyünde ancak 3-4 ailenin kıt kanaat kendi evlerine yetecek kadar ambarında zahiresi vardı. Bu evlerden biri de İbiş Hoca'nın oğlu Mehmet'in eviydi. Köy halkı kara kara düşünüyordu. Bu kış nasıl geçecekti? Allah'tan zahiresi olan ev sahipleri vicdanlı insanlardı. Bir gün toplanıp karar aldılar. Var olan her şeylerini komşularıyla paylaşacaklardı. Günde yalnız bir defa ekmek yapılıp yenilecek, önce çocuklar doyurulacaktı. Tespit edilen 4 evde günlük ekmek pişirilip, idareli bir şekilde nüfus sayısına göre evlere paylaştırılmaya başlandı. Büyükler birçok geceyi aç geçiriyor, kendi haklarını da çocuklara veriyorlardı. Ölmeyecek, ayakta duracak kadar buldukları her şeyi yiyip şükrediyorlardı. Ertesi baharı zor buldular. Baharda otların yeşermesi ile ne olduğu bilinmeyen otlardan yiyen birkaç kişi zehirlendi. Lakin ölmediler. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte hükümet nereden tedarik ettiyse bilinmez, evlere yemek ve tohum olarak kullanmaları için azar azar zahire dağıttı. 42 kıtlığının etkisi 2 yıl sürdü. Bu olay bütün halka büyük bir ders olmuştu. 1944 yılının baharında ekinler, sebzeler yeşermeye başlamış, meyve ağaçları çağla tutulur olmuştu. Yüzler gülmeye, insanlar eski neşe ve mutluluklarını bulmaya başladılar. Aşağı ok mevkiindeki tarlasında çalışmakta olan Mehmet'in yanına akrabası Koca İsmail yan taraftaki tarladan gülümseyerek geldi. "Kolay gelsin emmizade." "Hoş geldin İsmail emmi. Ne yapıyorsun? Neyle uğraşıyorsun?" "Dün yoncayı biçtim, bugün de sebzelere su bıraktım." "Şükür bu günleri de gördük. Şu etrafın yeşilliğine, güzelliğine bak Mehmet'im. Allah bir daha açlık, kıtlık vermesin. Amin, amin. Bu sene her şey bol olacak inşallah. Yokluğu veren Allah bolluğu da verir elbet. Unutmadan sana bir şey soracaktım." "Sor emmi." "Birkaç gün evvel Arsin'den bir mektup gelmiş, öyle mi?" "Geldi." "Okuttun mu? Ne yazıyor?" "Bu okutamadığım üçüncü mektup. Daha üçünü de açmadım. Öylece duruyor. Olur mu Mehmet? Okutsana. Biliyorsun emmi, canımızın derdine düştük. 1,5 yıldır ne mektuplarını okutabildim ne de cevap verebildim. Çok ayıp etmişsin. Yarından tezi yok, Kayseri'ye git, mektupları okut. Oraya gitmişken cevabını da yaz. Burada yapılacak acil bir işin varsa ben yaparım. Çok acele işim yok. Hatırlattığın iyi oldu. İhmal ettik adamı. Olur, yarın giderim. Varlığında muallim efendiye de benden bol bol selam söyle. Olur, söylerim. Benim işim bitti. Sana yardım edeyim. Senin şu işini de hemen bitirek. Beraber köye giderik. Sağ ol emmi, zahmet etme. Olsun canım, ne zahmedi. İkinci su yolunu da açıp işlerini çabucak bitirdiler. Köye döndüler. Ertesi günü Mehmet Arsin'den gelen mektupları alıp Kayseri'ye gitti. Üçüncü mektubu okutup dinleyince çok şaşırdı. İlk ikisi daha önce gelenler gibi selam, kelam, hal hatır olanlardan bitenlerden ibaretti. Son gelen mektupta ise şöyle yazıyordu. Sevgili arkadaşım Mehmet Efendi diye başlıyor, büyüklere ve küçüklere bol selam, sağlık ve mutluluk dileklerinden sonra esas konuya geliniyordu. Bu sana yazdığım üçüncü mektubum. Henüz ilk iki mektubuma cevap alamadım. Neyse, 2 yıla yaklaştı. Korkmaya başladım. Başına bir hal mi geldi? Allah korusun, yoksa bir kaza mı geçirdin? Niçin mektuplarıma cevap vermiyorsun? Bir şeye mi küstün? Yoksa seni kıracak bir hata mı yaptım? Yıllarca seni buraya davet ettim, gelmedin. Sebebini bilemiyorum. Madem sen gelmiyorsun, ben oraya varıyorum. Bu yaz mutlaka varacağım. Hem sizin bahanenizle İstanbul'daki akrabalarımı ve çocukluğumun geçtiği toprakları da yeniden görmüş olurum. Hem sizinle hem de orada kalan hatıralarımla hasret gidermiş olurum. Bu mektuba cevap verme. Belki de sen mektubu aldıktan birkaç hafta sonra ben orada olurum. Baki selamlar. Arsin Cebelyan. Arsin'in yakında geleceğini öğrenen Mehmet, şehirde fazla oyalanmadı. Ufak tefek alışveriş yapıp köye döndü. Evinin kapısından içeri girer girmez karısı Ayşe'ye sevinçle bağırdı. Ayşe, Ayşe, Arsin geliyor. Hani nerede? 15-20 gün içinde gelecek. Allah hayrını versin. Ben de avluda neyim sanmıştım. Mektubunu okuttum. Bu yazın mutlaka buraya geleceğini, hatta mektubu aldıktan hemen sonra burada olabileceğini yazıyor. Hoş gelmiş, sefa gelmiş. İyi ki gidip mektubu okutmuşum. Yoksa hazırlıksız yakalanacaktık. Sağ olsun İsmail emmi hatırlattı. O gün bütün köylü Arsin'in yakında geleceği haberini duydu. Aslında onu Mehmet'ten başka kimse hatırlamıyordu. O da hayal meyal çocukluğunu hatırlayabiliyordu. Şimdi kocaman adam olmalıydı. Görünce zor tanıyacaktı herhalde. Ama şıh baraklılar için Gazer Usta'nın oğlu olması önemliydi. Bu yüzden iyi karşılayıp ağırlamaları gerekiyordu. Herkes sanki sadece kendi evlerine misafir olacakmış gibi hazırlık yapmaya başladı. Evler, odalar iyice temizlendi. Yataklar kabartılıp yeni yorganlar, yastıklar hazırlandı. pişirilecek yemekler şimdiden düşünülmeye başlandı. Aradan bir aya yakın zaman geçmişti. Daha gelip giden yoktu. O gün akşama doğru Mehmet atını ırmaktan sulamış, eve doğru geliyordu. Yanına kuru bekirlerin Saadettin geldi. "Selamun aleyküm Mehmet kardeş."
"Aleyküm Saadettin. Dün şehre gitmiştim. Ne var ne yok şehirde? Garajdan kamyona binip bu tarafa gelecektim. Bir adam şıh baraklı birini arıyordu."
"Yabancı bir adam mı?"
"Şehirli belki. Çok düzgün giyimli, ceketli, fötr şapkalı, uzun boylu, sarı, hafif şişman. Belki de memur. Adama ben oralıyım efendi dedim. O da beni seni tanıyıp tanımadığımı sordu."
"Kimmiş acep? Öyle bir memur tanıdığım yok."
"Orasını bilemem. Sana verilmek için şu zarfı yolladı."
Saadettin elindeki mektup zarfını Mehmet'e uzattı.
"Sağ ol Saadettin kardeş. Haydi hoşça kal."
Atını durdurdu, meraklanmıştı. Aceleyle zarfı açtı, okudu, içinden çıkan birkaç cümlelik yazıyı.
"Sevgili arkadaşım Mehmet, ben Kayseri'ye geldim. Kurtoğlu Oteli'nde kalıyorum. Yarın seni bekliyorum. Bu yazıyı otelciye yazdırdım. Arsin Cebelyan."
Çok sevinmiş ve heyecanlanmıştı. Hemen atını götürüp ahıra bağladı. Müjdeyi önce karısı Ayşe'ye verdi. Daha sonra İsmail emmisinin evine gidip durumu bildirdi. Arsin'in Kayseri'ye geldiğini, yarın gidip getireceğini söyledi. İsmail emmi de sevinmişti.
"Tamam, sen git al gel, ben köylüyü haberdar ederim," diye memnuniyetini belirtti.
Mehmet akşamdan giyeceklerini hazırladı, pantolonunu, ceketini, yeleğini, şapkasını çıkardı, kundurasını yerinden çıkardı, sakal tıraşı oldu, artık sabah yolculuğuna hazırdı. Erkenden kalkıp giyindi, yola çıktı, köyden geçen maden kamyonlarını beklemeye başladı. Biraz sonra el kaldırdığı kamyonlardan biri durdu. Selam verip şoförün yanına bindi.
"Merhaba arkadaş, nereye kadar gidiyorsun?" "Kayseri'ye." "İyi, benim de canım sıkılıyordu. Konuşacak adam arıyordum." "Buldun işte, lafımdan sıkılmazsan."
"Sıkılmam, yol arkadaşlığı iyi olur."
"Madeni nereye götürüyorsun?"
"Tren istasyonuna."
"Kurdoğlu Oteli nerede biliyor mu?"
"Bilirim. Ne yapacaksın?"
"Ben oraya gideceğim. Bilmiyorum da.
Şehre varınca yerini tarif ederim."
Kayseri'ye varana dek havadan sudan konuştular. Kamyon şoförü otelin yerini tarif etti. Helalleşip ayrıldılar. Mehmet otelin kapısından içeri girdi. Girişteki küçük odanın karşı tarafındaki masada orta yaşlı bir adam oturuyordu.
"Selamun aleyküm."
"Aleyküm selam hemşerim, hoş geldin."
"Ben burada kalan birini arıyorum."
"Adı ne?"
"Arsin diye bir arkadaş."
"Tamam, seni bekliyor. Bana senin için yazı yazdırıp yollamıştı. Kendi şimdi çorba içmeye gitti."
"Ne zaman gelir?"
"Sıkı sıkı tembihledi. Gelirse biraz beklesin diye. Şimdi gelir, sen şuraya otur bekle."
"Tamam, bekleyelim."
"Ben sana bir çay söyleyeyim."
"Gereği yok, zahmet olmasın."
"Olur mu canım? Köyden gelmişsin. Yorgunsundur. Hem senin bahanenle ben de içerim."
Yan taraftaki kahvaneden iki çay söyledi, karşılıklı içmeye başladılar. Birbirlerini yüzeysel de olsa tanımak için konuşuyorlardı. Biraz sonra yazıhaneye uzun boylu, hafif şişmanca, sarı saçlarının ön kısmı biraz dökülmüş, takım elbiseli, kravatlı biri girdi. Mehmet tahmin etmişti onun Arsin olduğunu. Arsin ise karşısında duran esmer kara bıyıklı, ceketli, yelekli, altı köşe şapkalı köy kabadayısı tipli genç adamın Mehmet olup olmadığından şüpheliydi. Ama siması da yabancı gelmiyordu.
Mehmet, sen misin yoksa? Arsin, arkadaşım, dostum.
Arsin kollarını Mehmet'e doğru açtı, kucaklaştılar, bir süre öylece kaldılar. Ayrıldılar, yeniden kucaklaştılar, tekrar ayrıldılar.
Arsin, ne kadar değişmişsin, sen de öyle, çok çok yıllar oldu. Haydi çıkalım, nereye, nereye istersen oraya gezelim, dolaşalım.
Tamam. Çıkalım. Cumhuriyet Meydanı'nda bir park var. Orada az oturalım, görmek istediğim bir yer varsa oralara bakar, sonra köye gideriz.
Seni, buraları çok özlemişim.
Biz de seni özledik. Çocuklar nasıl? Köyde ne var ne yok?
Çocuklar iyiler, ellerinden öperler. Köyde de yaramazlık yok. Sizinkiler nasıl? Sen nasılsın?
Herkes iyi, herkes sıhhatte. Ben de iyiyim gördüğün gibi. Meydandaki parka varıp bir ağaç altındaki tahta oturağa oturdular. İkisinin de yüzleri gülüyordu.
Mehmet, bakıyorum Türkçe konuşmayı unutmamışsın.
Oraya vardığımızdan beri kendi aramızda çoğunlukla Türkçe konuşuyoruz. Burada iken o kadar konuşmaz idik. Buralara ve sizlere özlemden olsa gerek.
Herhalde o sebeptendir.
Orada çok değişik insanlar ve konuşulan diller var. Arapça konuşanlar, Kiptice konuşanlar, Türkçe, Ermenice, hatta zenginler umumiyetle Fransızca konuşuyor. Yaşamak, iş yapabilmek için hepsinden biraz bilmek zorundasın.
Niye köye gelmedin de buraya indin? Günlerdir dört gözle seni bekliyor.
Aslında ben üç gündür Tomarza'daydım.
Ne?
Evet, üç gün Tomarza'da kaldım, dün sabah geldim.
Oraya kadar gelip tekrar buraya mı döndün?
Öyle oldu, nedenini anlatırım.
Hemen oradan yakınca bir köye gelmemeni çok merak ettim.
Acele etme, anlatacağım.
Öğle vakti olmak üzereydi. Hava iyice ısınmıştı.
Parkta el arabasıyla dolaşan seyyar limoncu, limon, soğuk limon diye avaz avaz bağırıyordu.
Mehmet, limonata içelim mi?
Diye sordu.
İçelim, buranın her şeyini özlemişim.
Limonatacı! Limonatacı arabasını sesin geldiği tarafa çevirdi. Mehmet işaret etti.
Buyurun hemşerim, vereyim mi?
Ver, iki tane. Büyük cam bardaklarda verilen limonatalarını içmeye başladılar. Limonata çok soğuktu ama en sonunda ikisi de bitirdiler.
Bir daha isten mi?
Yok, sağ ol, aslında pek güzelmiş ama çok soğuk, zor içtim. Tam o sırada Kurşunlu Camii'nde öğlen ezanı okunmaya başladı. Müezzinin yanık, güzel sesini huşu içinde dinlediler.
Mehmet, öğle vakti oldu, sen acıkmışsındır.
Kahvaltıyı geç yaptım, fazla acıkmadım, seni bilmem.
Öyleyse şehri, çarşıyı biraz dolaşalım, daha sonra yemek yeriz.
Bana göre uygun, hadi kalkalım.
Parktan ayrıldılar. Önce kapalı çarşıya girdiler. Oradaki esnafın birçok yerde, "Buyur abi, tam size göre elbiselerimiz var. Ayakkabılarımız İstanbul imalatıdır. Buyurun beyler, ne istemiştiniz?" gibi ısrarcı tutumları ile karşılaştılar. Hatta birkaç tanesi kollarından tutup zorla dükkana girdirerek bir şeyler satmak istemişti. Oradan kaleye geçtiler. Kale içi çarşısını gezip dolaştılar. Tezgahlarındaki incik, boncuk, kalem, tarak, çakmak, çakmak taşı gibi mamulleri satmak için avaz avaz bağıran bir takım komiklikler yapan insanlar çok hoşlarına gitmişti. Arsin, "Başka yerlerde böyle şeyler olmaz," dedi. "Bizim şehrin esnafları biraz değişik işte. Yabancı olduğunu fark ettikleri müşterilere böyle yaptıkları söylenir. Eskiden buranın esnafının çoğunluğu bizimkilermiş. Büyüklerimiz bu tür şeyleri onların yaptıklarını anlatırlardı. Demek ki hala devam ediyor. Bir adama zorla bir şey satmak istemek iyi bir şey değil." "Tabii ki değil. Dünya çok hızlı değişiyor. Esnaflık, tüccarlık da değişiyor. Zannedersem kısa zamanda bu esnaflar da değişecektir. Ben iyice acıktım. Seni bilmem. Ben de acıktım. Hadi öyleyse bir lokantaya gidelim." Kazancılar Çarşısı'nın alt tarafındaki bir lokantaya gidip oturdular. Yemeklerini söylediler. Bir taraftan da konuşuyorlardı. Mehmet, "Yemeğimizi yedikten sonra buradan şahsi bir isteğin varsa alalım. Sonra köye gidelim, gecikmeyelim." "Bak canım arkadaşım, önce yemeğimizi yiyelim. Bu akşam burada kalırız. Baş başa eski günlerimizi yad ederiz. Gerekirse sonra köye gideriz." "Ama köyden bizi bekliyorlar. Daha ben sana Tomarza'ya nasıl gittiğimi, ne yaptığımı, neden köye uğramadığımı, Beyrut'ta neler yaptığımı, yapacağımı anlatacağım. Sen de vaziyetini anlatacaksın."